Ayrım 18, Doğu'dan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 220, 6. bölüm. Uzaktan bakıldığında Ramiz'in uçağı normal bir hava yolları uçağını andırıyordu. Metalik renkli Mercedes havaalanının tüm kontrol noktalarını geçip merdivenin dibine kadar yanaştı. Uçağın üzerinde şirketin logosu vardı. Dünyanın bu bölümündeki en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Ramzi Ramez Works'ün iki kurucusunun adlarının Arapçadaki baş harflerinin stilize şekli olan çift hilal. İçeride pencereler olmasa insan uçakta olduğunu çok geçmeden unuturdu. Bir çalışma odası, bir yatak odası ve kolayca yemek salonuna dönüştürülebilen bir oturma salonu vardı. Olası yolcular için ayrılmış ve normal bir hava yolları uçağında 60 kişi yerleştirilebilecek bölüme 20 yolcu koltuğu konmuştu. İki arkadaş yerlerine oturur oturmaz bir güvenlik subayı uçağa bindi. Pasaportlarına hızla göz attı, başını salladı ve iyi yolculuklar diledi. Sonra aşağı indi, uçağın kapısı kapandı. Bir kabin görevlisi yolcuların kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını denetlemeye geldi. Daha sonra patronunun işaretiyle iki Türk kahvesi ve beraberinde bir tepsi doğu şekerlemesi getirdi. ''Kahvene şeker ister misin?'' Adam cevap vermeden önce gözlerini şekerleme tepsisine dikip uzun uzun baktı. ''Hayır, teşekkür ederim, şeker almayayım.'' Sahte bir suçluluk ifadesiyle birbirlerine gülümsediler. Her biri seçtiği şekerlemeyi dilinin üzerine yerleştirip koltuğuna gömülerek tadını çıkardı. ''Şeker almayalım.'' diye yineledi Ramiz keyifle gülerek. Adam son lokmasını da yuttuktan sonra arkadaşına ''İnsan zengin olunca neler hissediyor?'' diye sordu. ''Sen de yoksul değilsin bildiğim kadarıyla.'' ''Hayır, yoksul değilim ama profesör maaşımla Paris-Amman uçak biletini ancak turistik sınıfta alabilirim. Dikkat et, şikayetçi değilim, ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum, fazlasını da istemiyorum. Ama seçtiğim meslek gereği zaten asla zengin olamam.'' Ramiz bu noktaya dek belki bir parça rahatsız da olsa gülümsemekle yetinmişti. Ama birden yüzü karardı. Arkadaşının sorusunu soru biçiminde tonlamadan yinelemeye başladı. ''İnsan zengin olunca neler hissediyor? Firmamızın iddiasını başardığını, giderek daha çok para kazanmaya başladığını ve artık zengin olduğumu anladığım gün şöyle hissettim.'' Seçeceği kelimeler konusunda tereddüt eder gibiydi. ''Haysiyetimin yarısını kurtardığımı hissettim.'' Anlaşılmaz ve beklenmedik bir cümleydi. Adam tam ondan düşüncesini biraz daha açmasını istemeye hazırlanıyordu ki, arkadaşının birdenbire çok duygulandığını fark etti ve ona kendini toparlaması için biraz zaman bırakmaya karar verdi. Ramiz birkaç yudum kahve içtikten sonra konuştu. ''Yıllardır her sabah iki zıt duyguyla uyanıyorum, sevinç ve hüzün. Mesleğimde başarılı olmanın, çok para kazanmış olmanın, güzel bir eve ve mutlu bir aile yaşamına sahip olmanın sevinci. Ama aynı zamanda halkımın uçurumun dibinde olduğunu görmenin hüznü. Benim dilimi konuşanlar, dinime inananlar her yerde gözden düştüler ve genellikle onlardan nefret ediliyor. Ben doğuştan mağlup bir medeniyete aidim ve eğer kendimi inkar etmeyeceksem alnımda bu lekeyle yaşamaya mahkumum.'' Sessizlik. Adam bir şey söylemeyince arkadaşı daha da ileri gitti. ''Söz konusu olan sadece ait olduğum toplulukla dayanışma veya empati duygusu değil. Ben kendimi de aşağılanmış, bizzat aşağılanmış hissediyorum. Avrupa'ya seyahat ettiğimde tüm zengin insanlara yapıldığı gibi bana da saygılı davranılıyor. İnsanlar bana gülümsüyor, kapıları eğilerek açıyorlar, satın almak istediğim her şeyi satıyorlar. Ama içlerinden beni aşağılıyor ve benden nefret ediyorlar. Onların gözünde zengin olmuş bir barbardan başka bir şey değilim. Sırtımda en güzel İtalyan kostümü de olsa manevi bakımdan onların gözünde bir baldırı çıplağım. Niçin? Çünkü yenilmiş bir halka, mağlup bir medeniyete aidim. Tarihin pek esirgemediği Asya, Afrika veya Latin Amerika'da bunu çok daha az hissediyorum. Ama Avrupa'da hissediyorum. Sen hissetmiyor musun?'' Adam hazırlıksız yakalanmıştı. Fazla bozuntuya vermeden, ''Belki, bazen.'' dedi. ''Paris'te kamuya açık bir alanda Arapça konuşurken kendiliğinden sesini alçaltma eğilimi duymuyor musun?'' ''Kuşkusuz.'' ''Bir de diğer yabancılara bak. İngilizlerle Amerikalıları bir kenara bırak. İtalyanlara, İspanyollara, Ruslara bak. Onlar düşmanca veya ayıplayan bir bakışla karşılaşma korkusu yaşamıyorlar. Belki de ben abartıyorum ama hissettiğim bu. Dünyanın en zengin adamı da olsam bu değişmez. Yine uzun bir sessizlik. Ramiz pencereden bulutları seyrediyordu. Adam da seyretmeye başladı. Kabin görevlisi yaklaştı. Patronunun bir işaretiyle şekerleme tepsisini alıp götürdü ve birkaç saniye sonra bir meyve tepsisiyle geldi. Ramiz biraz böbürlenerek "Bu beyaz kayısıları biliyor musun?" diye sordu. En etlilerinden birini seçti. Meyvenin rengi o kadar açık bir sarıydı ki gerçekten de beyaz gibi görünüyordu. Adam kendisine uzatılan kayısıyı yavaşça gözlerini yumarak ısırdı. "Nefis, daha önce hiç yememiştim. O kadar az yetişiyor ki asla piyasaya sürülmüyor. Bana Şam yakınındaki küçük bir köyden özel olarak geliyor." Böyle bir tadın varlığından bile haberdar değildim. "Beğendiğine sevindim. Benim en sevdiğim meyve. Ramzi de çıldırıyordu bunlara. Her yıl ona iki sandık göndermeyi adet edinmiştim. Bundan böyle sana göndereceğim." İbadet eder gibi sulu meyvelerden birer tane daha yediler. Sonra birer tane daha. Ama kaybettikleri arkadaşlarının anısı keyiflerini kaçırmıştı. Bir süre sonra adam, "Demek gidip gördün onu," dedi. Ramiz'in cevabı uzun bir iç çekişle geldi. Ardından defalarca başını salladı. "Evet, gidip gördüm. Sağlam kanıtları ileri sürersem onu geri dönmeye ikna edebileceğimden emindim. Arkadaşlığımız birçoklarının aksine suskunluk, yalan veya körlük üzerine kurulu değildi. Hep tartışmış ama birbirimizin fikirlerine de saygı göstermiştik. O gün de aynı şeyin yaşanacağını, bana kaygılarını anlatacağını, onu rahatlatmaya, kafasındaki kuşkuları gidermeye uğraşacağımı ve sonunda bana bir geri dönüş tarihi, en azından bir söz vereceğini düşünüyordum. Ama yanıldığımı çok geçmeden anladım. Onu keşiş kıyafeti içinde gördüğüm anda elim kolum bağlandı. Ben Müslüman bir mühendis olarak Hristiyan bir keşişi sivil yaşama geri dönmeye ikna edecek hangi gerekçeleri bulabilirdim? İlahiyattan hiç anlamam ve firmamızın karşılaştığı zorluklardan veya başka herhangi bir sorundan söz etmek de gülünç geliyordu. Birdenbire metnini unutan bir oyuncu gibi bana da trak gelmişti. Beceriksizce beylik cümleleri sıralamaya başladım. "İyi misin Ramzi?" "Evet, iyiyim, teşekkür ederim. Bir eksiğim var mı?" "Hayır, istediğim her şeye sahibim. Sana iyi davranıyorlar mı?" "Ramiz, ben hapiste değilim, manastırdayım ve kendi isteğimle buradayım." "Özür dilerim. Gerçekten de kendimi bir cezaevinin görüşme odasında gibi hissetmiştim. Durumu kurtarmaya çalıştım." "Burada keşişlerin arasında sürdürdüğün yaşantı beklentilerine uygun mu?" demek istemiştim. Cevap verdi. "Evet, tefekküre, dua etmeye ve düşünmeye vakit ayırabileceğim basit bir yaşam istiyordum. Burada da tam bunu buldum." Şirkette olup bitenlerden kendisini haberdar etmemi isteyip istemediğini sordum. "Hayır," dedi. "Çocuklarından haber alıp almadığını sordum. Hayır," dedi. "Ziyaretine gelmemin onu rahatsız edip etmediğini sordum. Hayır," dedi. Ama iki saniye duraksadıktan sonra, o zaman gidişimden pek memnun kalmadığını anladım. Ayağa kalktım, o da kalktı. Karşımdaki bir yabancıymış gibi elini sıktım. Benim için dua edeceğini söyledi. Çıktım, arabamın yanına indim, arka koltuğa oturdum ve babamın ölümünden beri hiç yapmadığım gibi ağlamaya başladım. Şoförüm dikiz aynasından bana bakıyordu ama onun ne düşündüğü umurumda bile değildi. Kendimi tutmadım, gözyaşlarımın akmasına engel olmadım. Ramzi benim için kardeşten daha ileriydi ve birdenbire hiçbir sebep yokken bir yabancı olmuştu. İşte bir zamanlar ayrılmaz ikili denen adamların hüzünlü hikayesi böyle.
Onu ziyarete gitmemi tavsiye etmiyor musun?
Hayır, kesinlikle bunu söylemiyorum. Teması sürdürmek gerek. Benim karşımda tetikteydi. Onu önceki yaşamına geri döndürmek için baskı yapacağımdan korkuyordu. Üstelik bu dönüşümünden hemen sonraydı. Çok erkendi daha. Biraz beklesem daha iyi ederdim. Şimdi aradan bir yıl geçti. Belki bir arkadaşını görmek isteyecektir.
Önümüzdeki günlerde oraya gitmeye gayret edeceğim. Aslında kafamda bir tasarı var. Sana tam bundan söz edecektim ki konuşma başka yerlere kaydı. Eski arkadaşlar arasında bir buluşma toplantısı düzenlemeye çalışıyorum. Ramiz koltuğundan sıçradı.
Ne harika bir fikir. Çok uzun zamandır bunu düşünüyorum. O akşam toplantılarında kendimi öyle iyi hissederdim ki tartışmalarımızı, gülüşmelerimizi hala hatırlıyorum. Grup dağılıp gidince başka hiçbir şeyle avunamadım. Bir arkadaş grubunun sıcaklığının yerini hiçbir şey alamaz. Ne iş, ne para, ne aile yaşamı, hiçbir şey. Arkadaşların buluşup fikirlerini, düşlerini, yemeklerini paylaştıkları o anların yerini hiçbir şey tutamaz. Her halükarda benim buna ihtiyacım var. Ben belki iflah olmaz bir nostaljiyim. Ruhumda yetişkinler dünyasını asla kabullenemeyen bir çocuk var. Ama böyleyim işte. Ramzi ile birlikte aradığımız buydu zaten. Yaşamın her evresinde devam edecek ve hem iş yaşamında hem özel yaşamda var olacak bir gençlik arkadaşlığı. Bununla yıllarca sahip olduk ve çok faydasını gördük. Sonra yitirdik.
Yüzü yeniden kararmaya başladı ama kendini çabuk toparladı.
Bana güvenebileceğini söylememe bile gerek yok. Toplantının yerini ve tarihini bildirmen yeterli. Gelirim. Dünyanın öbür ucunda bile olsam gelirim. Buna karşılık Ramzi'yi manastırından ayrılıp bize katılmaya ikna etmeyi umuyorsan hayal kırıklığına hazır ol. Tabii bu son aylarda ciddi bir değişim geçirmemişse.
Senin anlattıklarına bakılacak olursa davayı kaybettik sayılır. Yine de onu ziyaret edeceğim. Davet de edeceğim. Bakalım nasıl bir tepki verecek.
Başka kimi davet etmeyi düşünüyorsun?
ABD'deki Albert'e ve Brezilya'daki Naim'e yazdım. Tabii sen, ben, Tanya ve Semi varız. Ramzi'nin dışında Bilal'in kardeşi Nidal'e de haber vermeyi düşünmüştüm. Adam Ramiz bir tepki verecek mi diye bekliyordu. Ama bir iki başını belli belirsiz sallamakla yetindi. O zaman daha doğrudan sordu.
Nidal'i davet etmek sence iyi bir fikir mi?
Ramiz cevap vermeden önce duraksar gibi oldu. Sonra yüzünde razı olduğunu gösteren bir ifade belirdi.
Evet, niye olmasın, onu da davet et.
Pek sevinmedin.
Hayır, sevinmedim ama karşı da değilim.
Biraz düşündü.
Sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Onun gibi radikal militanlar bir gün mutlaka zalime dönüşürler. Ama bugün bizim ülkelerimizin çoğunda baskıya uğruyorlar. Batı'da da şeytanlaştırılıyorlar. Bir gün kendisinin de zorbalık yapacağını kesin olarak bildiğin bir mazlumu savunmak ister misin? Benim çözümleyemediğim bir ikilem bu. Onu davet etmeyi düşünüyorsan et. Niye olmasın?
Omuz silkti ve bir an bekledikten sonra ekledi.
Başka kimi düşündün?
Arkadaşlarımızın eşleriyle birlikte gelmeleri iyi olurdu. Belki bizim muharip gazi hikayelerimizi dinlerken sıkılırlar. Ama bunun arada bağlar kurulmasına faydası olur. Her halükarda umarım senin işin gelir.
Amman'a vardığımızda onu davet etme işini sana bırakıyorum. Çok sevineceğine eminim.
Eşim Dolores'in bize katılabileceğine ben o kadar emin değilim. Sabahtan akşama çalışıyor.
Fransız mı?
Hayır, Arjantinli ama 20 yıldır Fransa'da yaşıyor.
Naim de bir Brezilyalı ile evlenmiştir herhalde.
Hiçbir fikrim yok. Evlendiğini ve üniversite çağında çocukları olduğunu biliyorum. Ama karısının kim olduğunu hiç bilmiyorum. Adını söylemişse bile aklımda tutamadım.
Ne söylediğinin farkında mısın? Sen ve Naim kardeş gibiydiniz ve bugün karısının adını bile bilmiyorsun. Bu sabaha kadar benim karımın adını da bilmiyordun. Ben de seninkinin. Bu tür şeyler beni üzüyor, midemi bulandırıyor. Bana öyle geliyor ki hepimiz birbirimize ihanet ettik.
Haklısın ama savaş ve dört bir tarafa dağılma gibi mazeretlerimiz var.
Her zaman mazeret bulunur. Arkadaşlığa azıcık değer verseydik, geçen çeyrek yüzyılda bir araya gelmek için fırsat yaratmaya çalışırdık. Ben başkalarını değil kendimi ayıplıyorum. Hiç durmadan dünyayı dolaşıyorum. Pekala bir yerküre üzerine arkadaşlarımın adlarının yazılı olduğu iğneler yerleştirip çeşitli yolculuklar sırasında onlara uğrayabilirdim. Haydi bakalım, yapacağım bunu. Hiçbir zaman geç kalınmış sayılmaz. Sen Paris'tesin, Naim Brezilya'da. Sao Paulo'da mı, Rio'da mı?
Sao Paulo'da.
Peki Albert?
Indianapolis'te bir think tank için çalışıyor.
Ha, şimdi sen söyleyince hatırladım. Bana bunu anlatmışlardı. Bayağı da nüfus sahibiymiş.
Olabilir. Her halükarda akademik çevrelerde büyük itibarı var.
Şaşırmadım. Daha üniversitedeyken de aklı başında zeki ve hayal gücü kuvvetli bir insandı. Sessiz ve içine kapalı olduğu için çoğu kişi bunun farkına varmıyordu. Özgürleşip kendini geliştirmek için ta ABD'ye kadar gitmesi gerekti demek ki. Onunla temasın var mı?
Evet, zaman zaman yazışıyoruz. Gerçekten de çoğu zaman zekice, insanı şaşırtan şeyler söylüyor. Buna karşılık özel yaşam hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bir karısı ve çocukları var mı? Onu bile bilmiyorum.
Bundan kuşkuluyum.
Niye öyle söyledin? Ramiz duraksar gibi oldu ama adamın ısrarlı ve şaşkın bakışları karşısında sonunda konuştu.
Bir gün sadece üçümüz, Albert, Ramzi ve ben vardık. Albert her zamanki gibi sivri burnu ve alaycı sırıtışıyla sessizdi. Bir kızdan söz ediyorduk. Ben onu baştan çıkarıcı, Ramzi ise kasıntı buluyordu. Veya bunun tam tersiydi. Çocuk gevezelikleri işte. Birden Albert dedi ki, sizin ikinizin bir çift olduğunu düşünen insanlar var ama benden kimse kuşkulanmıyor. Çok komik değil mi? Arkadaşımızın bize en gizli sırrını açtığını anlamamız birkaç saniyemizi aldı. Suç ortaklığını içeren gülümsemelerle bakıştık. Sonra Albert Fransızca olarak, bunu barbarlara anlatmayın dedi. Biz de başımızı sallayıp merak etmemesini belirttik. Ramzi ve ben baş başa kaldığımızda bunu barbar olsun olmasın hiç kimseye anlatmamaya and içtik. Konuyu açtığım ilk kişisin. Bu anlamda ön yargıların olmadığını biliyorum. Veya evvelden vardıysa bile Avrupa'da yaşadığından beri silinmişlerdir. Sanırım o da Amerika'da bunca yıl geçirdikten sonra artık kendini eskiden yaptığı gibi gizlemiyordur. Her şeye karşın konuyu kendin açma, bundan söz edip etmeme özgürlüğünü ona bırak. Belki biraz şaşıran ama kesinlikle incinen adam, hayret, sırrını bana hiç açmadı. Sence beni de barbar kategorisine mi sokuyordu dedi. Hayır, kesinlikle değil, seni çok seviyordu. Muhtemelen onun en yakın arkadaşıydın. Bence sırrını hiç kimseye açmıyordu. Ve bizim yanımızda da bir anlık boş bulunmuş, o cümle ağzından kaçıvermişti. Bir kez söyledikten sonra da geri almasına imkan yoktu. O da işi laubaliliğe vurmuştu. Gülümsüyordu ama zorlama bir gülümsemeydi. Herhalde boş bulunduğu için kendine kızıyordu. Ama kendini yiyip bitirmesine gerek yoktu. Ona asla ihanet etmedik. Aksine arkadaşlık bağımız daha da güçlendi. Adam pencereden dışarı baktı. Artık geceden başka bir şey görülmüyordu. Belli belirsiz son bir ışıltı kalmıştı, saatine baktı. Birazdan 8 olacak. ''Yarım saate kalmaz Amman'a ineriz. Bir viski içer misin?'' ''Hayır, teşekkürler. Belki son bir kahve.'' Kabin görevlisi yaklaştı, siparişi aldı. Sonra dumanı üstünde bir fincan, buz dolu bir bardak ve yoğun is kokulu bir şişe viskiyle geri geldi. ''Ramiz demek buluşmada 10 kişi kadar olacağız.'' dedi. Bu tasarıyla yakından ilgilendiği belliydi. ''Peki ne yapacağız? Bir ziyafet mi, tören mi, seminer mi?'' Nihai şeklini henüz düşünmedim. Şu ana dek arkadaşların gerçekten isteyip istemediklerini ve aradan geçen 10 yılın ardından bunun onlar için bir anlam ifade edip etmediğini anlamak üzere buluşma fikrini ortaya atmakla yetindim. Şu ana dek tepkiler olumlu ama henüz bir adım atmadık. İnsanları dünyanın 4 köşesinden bir buluşma yemeği ve sade kahve için getirtemezsin. Başka şeyler de olmalı. Haklısın ama ne? Kendi payıma organizatörlük yeteneğim hiç yok. Senin rolün organizatörlük değil adam. Bir üniversite profesörü, bir entelektüelsin. Senin rolün düşünmek ve bizim de düşünmemize yardım etmek. Lojistiği unut, Murad'ın vefatını unut. Hatta buluşma konusunu bile unut. Ama buluşma tasarının başlangıç noktası. Başlangıç noktasını unut. Başlamak için her zaman bir bahane gerekir. Ama bahaneye fazla takılıp kalırsan işin özünü kaçırırsın.
Sence işin özü ne?
İşin özü çok belalı bir 100 yıl tamamlandı ve daha da belalı geçeceği anlaşılan bir yenisi başlıyor. Ben hakkımızda nasıl bir ferman verileceğini bilmek istiyorum.
Eski arkadaşlarımızın bunu sana söyleyebileceklerini mi sanıyorsun?
Belki evet, belki hayır ama bunları birisiyle konuşmaya ihtiyacım var. Tercihen de yakınlık duyduğum, empatiye ve belirli bir düşünme kapasitesine sahip insanlarla. Zaten bizim öğrenci grubumuzda beni en çok cezbeden buydu. Siyasi fikirler değildi. O dönemde hepimiz Marksist olduğumuzu söylüyorduk. Çünkü devrin havası öyleydi. Ama ben diyalektik materyalizmden, sınıf mücadelesinden veya demokratik merkeziyetçilikten hiçbir zaman bir şey anlamadım. Okuduklarımı veya okuyanlardan duyduklarımı papağan gibi tekrarlıyordum. Kendime solcu dememin sebebi yoksulların ve ezilenlerin durumuna kayıtsız kalmamamdı. O kadar. Bizim gruba dahil olmamın sebebi de oradaki insanların sadece kendi küçük yaşamlarıyla değil, uçsuz bucaksız dünya ile ilgilenmeleriydi. Vietnam'dan, Şili'den, Yunanistan'dan ve Endonezya'dan söz ediyorlardı. Edebiyata, müziğe, felsefeye ve fikir tartışmalarına tutkuyla bağlıydılar. O sırada bütün insanların benzer kaygıları geniş ölçüde paylaştıkları düşünülebilir. Ama bizim gençlik dönemimizde bu tarz topluluklara seyrek rastlanırdı. Günümüzde ise iyice azaldılar. 20 yılı aşkın bir süredir iş veya sosyete toplantılarından başka bir şeye katılmıyorum. İnsanların çoğu beşikten mezara kadar tüm ömürlerinde dünya nereye gidiyor ve bizi nasıl bir gelecek bekliyor sorularına hiç vakit ayırmadan geçiriyorlar. Sana bu söylediğimi bir gün Ramzi bana kelimesi kelimesine söylemişti. O dönemde aklında nasıl bir kararın olgunlaşmakta olduğundan habersiz ona hak vermiştim. Ben dünyadan asla kendi isteğimle ele tek çekmem. Alt üstlükler beni ürkütmekten çok büyülüyor. Ama en azından bir noktada onunla tamamen aynı fikirdeyim. Öze ilişkin soruları sorabilmek için bazen günlük hayatın üzerine çıkmak gerek. Arkadaşlarımızın hiç işitilmemiş gerçekleri gözlerimin önüne sermelerini beklemiyorum. Ama kat ettikleri yolları anlatmalarını, yüksek sesle düşünmelerini, umutlarını ve sıkıntılarını ifade etmelerini duyabilmek için sabırsızlanıyorum. 2001, yılları numaralandırmanın bir insan icadı olduğunu biliyorum. Ama böylesine simgesel bir sayı taşıyan bir yıl durup düşünmek için iyi bir fırsat oluşturuyor. Sence de öyle değil mi? Adamın yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Arkadaşı ona kuşku dolu bir bakış attı. Söylediklerimde bu kadar komik olan ne var? Dün sabahtan beri Ramzi'yi görmeye gittiğimde ona ne diyeceğimi arıyordum. Sen şimdi bana cevabı verdin. Biraz önce attığın nutku ona aynen tekrarlayacağım. Onu arkadaşlar arası bir yemeğe davet edersem gelmeyeceği kesin. Ama burada bir tür inzivaya çekilip birlikte düşünmek söz konusu. Ramiz de güldü. Dene, tabii ki ama ben yine de şüpheliyim. Her halükarda oynanabilecek tek koz bu. Onu ikna etmeyi başarırsan sana böyle bir uçak hediye edeceğim. Hayır, teşekkür ederim. Böyle bir hediyeyi ne yapacağımı bilemem. O zaman bir araba. Bu daha mantıklı. Hangi marka? Hayır Ramiz, şaka yapıyorum. Ne özel uçağa ne de arabaya ihtiyacım var. Paris'te ya yayan ya da metroyla veya taksiyle otobüsle dolaşıyorum. Hatta bazen bisiklete biniyorum buna karşılık. Evet söyle. Buna karşılık bana her yıl 2 sandık beyaz kayısı yollama sözünü tutarsan. Bu sözü zaten verdim. Ve buna 1 sandık mısır mangosu. Hani şu uzun ve eti pas renginde olan cinsinden.
Kabul.
1 sandık papaya ve 1 sandık da mavi portakalı eklersen.
Biraz da hurma herhalde.
Hayır, hurmayı Paris'te bulabiliyorum artık.
Benim göndereceğim gibisini bulamazsın.
Tepside 2 kayısı kalmıştı. Arkadaşlar birer kayısı alıp ağır ağır tadını çıkardılar. 7. Bölüm. Uçak yavaşça Amman'a indi. Merdivenin dibine yanaşan bir cip iş adamını ve konuğunu alıp son hızla antik Philadelphia'nın sit alanını çevreleyen 20 tepeden birine doğru götürdü. Adamın herhalde tahmin ettiği gibi Ramiz'in konutu etraftaki çoraklıktan net bir biçimde ayrılan yemyeşil bir bahçenin ortasına beyaz taştan yapılmış 3 katlı görkemli bir binaydı. Araba yaklaşırken parmaklık açıldı ve araç hiç yavaşlamadan bahçeye girdi. 2 arkadaş yere ayak bastıklarında bekçilerden, bahçıvanlardan, hizmetçilerden oluşan bir kalabalık etraflarını sardı. Hoş geldiniz sözleri eşliğinde kapılar açıldı. Çok geçmeden Ramiz'in karısı Dunya'da sarı ipliklerle işlenmiş gri bir entariyle onları karşılamaya geldi. Konuğu selamlayıp kocasını öptükten sonra hafif bir endişeyle sordu. Lina sizinle birlikte dönmedi mi?
Hayır, orada kaldı. Katılması gereken bir akşam yemeği vardı. Arkadaşımızı geri götürdüğümde onu da alıp geleceğim.
Dunya adama döndü. Bu ailede başkalarının arabaya bindiği gibi uçağa biniliyor. İnsan kendini Teksas'ta sanacak. Ama konuğun dikkatini başka bir şey çekmişti. Yanlış anlamadıysam telefonu açan ve senin Aristal'ın olduğunu söyleyen o tatlı hanım aslında senin kızın, kızınız. Anne ile baba gülümsediler. Bu onun adetidir dedi Dunya. Asistanlık rolünü yaparken asla onun kızı olduğunu söylemez.
Ben de ona ele vermemek için sadece Lina diyorum.
Sonra da her türlü vasfa sahip olduğunu ekliyorsun. Kızından söz edebildiğine sevindiği her halinden belli olan Ramiz, bir işveren olarak kanaatim bu, ne yapayım dedi. Arkadaşı ona tamamen nesnel olarak kanaatim bu yönde diye takıldı. Dunya şefkat dolu bir sesle Lina onun hayatının aşkı dedi.
Kızımı alacak adam ona bir kraliçe gibi davransa iyi eder. Yoksa...
Tehdit havada asılı kaldı. Ev sahipleri adamı odasına götürdüler. Burası aslında jacuzzili banyosu, Paris'teki evinden daha geniş bir salonu, ağzına kadar dolu bir barı, bir televizyonu, bir bilgisayarı ve ışıklandırılmış şehre bakan bir balkonu olan muhteşem bir daireydi.
Yatağın üzerine henüz ambalajları açılmamış bir pijama, 3 gömlek, 3 çift çorap, çamaşırlar, nakışlı bir bornoz ve aynı renkte terlikler konmuştu.
Adam sanırım artık buradan bir yere kımıldamayacağım diyerek teşekkür etti. Acaba Ürdün Üniversitesi'nde boş bir kürsü yok mudur?
Ramiz bir kahkaha atarak ayarlarız, rektör iyi hababımdır dedi. Sonra ekledi, seni aşağıda yemeğe bekliyoruz ama acele etme, biz çok geç yemeğe alışkınız. Karını arada nerede olduğunu haber ver, ayrıca otele de telefon et ki seni beklemesinler.
Dunya işte bunlar güzel tavsiyeler dedi. Keşke Ramiz de beni ara sıra arasa da Singapur'da mı, Dubai'de mi yoksa Kuala Lumpur'da mı uyuduğunu söylese.
Kocası biraz sözünü kesmek, biraz da özür dilemek ister gibi onu kolundan tuttu.
Ne fark eder ki?
Belli bir yolculuk sayısını aşınca insan artık hangi şehirde olduğunu şaşırıyor. Tüm toplantı salonları ve otel odaları birbirine benziyor.
Gel, bırakalım da adam biraz dinlensin.
Gerçekten de konuk birdenbire kendini çok bitkin hissetmişti. Arkadaşları çıkar çıkmaz soyundu, uzun bir sıcak duş aldı, sonra bornozuna sarınıp yatağa örtülerin altına girdi. Vücuduna yayılan ferahlama yol yorgunluğuyla birleşince biraz kestirmeye karar verdi.
18. Ayrımın sonu. Sayfa 235.